Ayrım 15, Güvenlik Duvarı, Henning Mankell, sayfa 171. Höglund yorgun görünüyordu. Person'un sorgusunu yeni bitirdim dedi ve ağır bir çuval gibi koltuğa oturdu. Wallander kişisel ilanlar hakkındaki tüm düşüncelerini rafa kaldırdı. Nasıldı? Hikayesini değiştirmedi. Höckberg'in hem çekici hem de bıçağı kullandığını ısrarla yineliyor. Sana kız nasıldı diye sordu. Höglund cevap vermeden önce düşündü. Farklıydı. Sorulara hazırlıklı gibi görünüyordu. Bunu nereden çıkardın? Daha hızlı konuşuyordu. Cevaplarının çoğu önceden hazırlanmışa benziyordu. Ancak onun ummadığı sorular kısmına gelince yine o çok yavaş, duygusuz konuşma biçimine geçti. Kendisini böyle koruyor, kendine düşünme zamanı tanıyor. Ne kadar zeki bilmiyorum ama aklı karışık değil. Yalanlarını aklında tutuyor. 2 saatlik sorgu içinde bir defa bile kendiyle çeliştiğine rastlamadım. Bayağı etkileyici. Wallander not defterine uzandı. Şu anda en önemli şeyleri yani senin izlenimlerini ele alacağız. Geri kalanları tutanaktan okurum. Yalan söylediğine inanıyorum, bundan eminim. Doğrusunu istersen 14 yaşında bir çocuğun nasıl bu kadar çetin ceviz olduğunu anlayamıyorum. Kız olduğu için mi? Onun yaşında bir oğlan için de sıra dışı olurdu bence. Onu zerre kadar sarsmayı başaramadın yani. Hayır, hiç. Masum olduğunu söylediği yeni ifadesinde kararlı. İlk söylediklerini de sırf Höckberg'den korktuğu için söylemiş. Neden korktuğunu bana anlatması için uğraştım ama anlatmadı. Tek söylediği Höckberg çok üstüne gidip onu zorlayabiliyormuş. Muhtemelen bu konuda haklı. Höglund notlarına baktı. Höckberg emniyetten kaçtıktan sonra o ya da herhangi birisinin onu aradığını reddetti. Höckberg'in öldüğünü ne zaman öğrenmiş? Erik Höckberg onun annesini aramış. Höckberg'in ölümüne şaşırmış mı? Şoke olduğunu iddia ediyor fakat tam kestiremiyorum. Belki şaşırmıştır. Höckberg neden o trafoya gitti açıklayamıyor. Ya da kimin onu oraya götürmüş olabileceğini de bilmiyor. Wallander ayağa kalkıp pencere kenarına yürüdü. Gerçekten hiçbir tepki vermedi. En ufak bir pişmanlık, acı da mı yoktu? Bence kontrol ondaydı ve son derece soğukkanlıydı. Cevaplarının çoğu önceden hazırlanmıştı. Bazıları safi yalandı. Ama bana öyle geldi ki kendisi her ne kadar şaşırdığını iddia etse de duyduğuna hiç şaşırmadı. Wallander'in aklına önemli olabilecek bir fikir geldi. Kendisine bir şey olmasından korkuyor gibi bir hali var mıydı? Hayır, ben de bunu düşündüm. Bence Höckberg'in başıma gelenden dolayı kendi canının derdine düştüğü söylenemez. Wallander masasına döndü. Diyelim ki durum bu. Bu ne anlama gelir? Demek ki Person en azından kısmen doğruyu söylüyor. Lundberg cinayeti hakkında değil ama. Ben o olayda onun da parmağı olduğu görüşündeyim. Ama bence Höckberg'in başka nelere bulaştığı hakkında bir fikri olduğunu pek sanmıyorum. Nelere bulaşmış olabilir? Bilmiyorum. Restoranda neden yer değiştirmişler? Höckberg ceryan olduğu için rahatsız olmuş, o konudaki ifadesini değiştirmiyor. Peki ya arkalarında oturan adam? Person onu ya da herhangi birini görmediğini iddia ediyor. Aynı zamanda Höckberg'in kendisi dışında birisiyle iletişim kurduğunu da fark etmemiş. Restorandan çıkarlarken hiç kimse dikkatini çekmemiş mi? Hayır, bu doğru olabilir. Gözlemlerinin iyi olduğunu sanmam. Tinas Falk adını hiç duymuş mu, sordun mu? Bu ismi hayatında hiç duymadığını söyledi. Doğru muydu? Höglund durdu. Çok ufak bir tereddütü olmuş olabilir belki ama emin değilim. Onunla ben konuşmalıydım diye düşündü Wallander çaresizce. Eva Person eğer bir şeyleri gizliyorsa ben olsam anlardım. Höglund da onun aklını okumuş gibiydi. Böyle konularda sendeki kendinden eminlik bende yok. Keşke sana daha iyi bir cevap verebilseydim. Er ya da geç bu işin köküne ineceğiz. Ön kapı kapalıysa arka kapıdan dolaşacağız. Akla mantığa oturtmaya çalıştım dedi Höglund ama birbiriyle alakalı bir şeyler yokmuş gibi. Zaman alacak dedi Vallender. Destek kuvvet almalı mıyız diye düşünmüyor değilim. Elimizde yeterli adam yok. Bütün işimizi bir kenara koyup sırf buna odaklansak bile yetmez. Höglund hayretler içinde baktı. Bunu senden duyacağımı hayatta tahmin etmezdim. Sen genelde soruşturmaya kendi başımıza devam etme taraftarı olursun. Belki fikrimi değiştirmişimdir. Ben sadece bu soruşturmada gereken tüm ayak işlerinin hemen bitirilmesini istiyorum. Liza ile bunu konuşacağım eğer beni görevden almadıysa tabii.
Person ifadesinde de diretiyor. Senin ona durup dururken vurduğunu söylüyor.
Tabii ki diretecek. Diğer her şey hakkında yalan söylüyorsa bu konuda da yalan söyleyebilir.
Vallender ayağa kalktı. Falk'ın evine birilerinin gizlice girdiğini söyledi.
Cesedi bulundu mu?
Bildiğim kadarıyla hayır.
Höglund hala sandalyedeydi. Bunlardan anladığım bir şey var mı?
Hayır dedi Vallender. Çok endişeliyim. Ayrıca unutma, Skåne'de büyük bir alan elektriksiz kaldı.
Birlikte tekrar koridora çıktılar. Hansson odasının kapısından kafasını uzatıp Växjö'deki polislerin Persson'un babasını bulduklarını söyledi.
Växjö ve Vislanda arasında bir yerde derme çatma bir kulübede yaşadığını söylediler. Ne öğrenmek istediğimizi soruyorlar.
Şimdilik hiçbir şey yok dedi Vallender. Yanıtlamamız gereken daha önemli sorularımız var.
Saat 1:30'da Martinson dönünce tekrar buluşmaya karar verdiler. Vallender oto tamircisini aramak için odasına döndü. Arabası hazırdı. Freehams caddesinden Surbrunnsplan'a doğru yürüdü. Buz gibi bir rüzgar esip geçti.
Tamircinin adı Holmlund'du ve uzun yıllardır Vallender'in pek çok arabasını tamir etmişti. Özellikle motosiklet severdi. Bazı dişleri dökülmüştü ve o kadar ağır bir Skåne aksanıyla konuşurdu ki Vallender onu zar zor anlardı. İlk tanıştıkları günden beri adamın görünüşü zerre değişmemişti. Vallender hala adam 50 yaşında mı yoksa 60 mı kestiremiyordu.
Biraz pahalıya mal oldu dedi Holmlund eksik dişleriyle gülümseyerek ama arabayı hemen satarsan masrafları çıkarırsın.
Vallender arabasına binip uzaklaştı. Artık motordan o tuhaf ses gelmiyordu. Yeni bir araba almayı düşününce heyecanlandı. Tek soru yine Peugeot'a sadık mı kalacaktı yoksa yeni bir marka mı deneyecekti? Hansson'a danışmaya karar verdi. Arabalar hakkında at yarışları kadar çok şey bilirdi.
Vallender Österleden civarında bir fast food restoranının yanından geçiyordu. Durup yemek yedi. Gazete okumaya çalıştı ama odaklanamadı. Aklı durmadan elindeki dosyaya kayıyordu. Yeni bir odak noktası bulmaya çalışıyordu. Elektrik kesintisini merkeze oturtmaya çalıştı. O zaman sadece bir cinayete değil, çok dikkatlice tasarlanmış bir sabotaj planına bakıyor olacaklardı. Peki ya soruşturmayı başka bir şeye, mesela restorandaki adama odaklayıp başlatırsa ne olurdu? Höckberg'in yer değiştirmesini istemişti, sahte kimlik taşıyordu. Falk'ın oturma odasındaki bir fotoğrafın içindeydi ve fotoğraf çalınmıştı.
Vallender fotoğrafı almadığına küfretti. Tam niyetlenmişti oysa ki o zaman İstvan'a adamın kimliğini tespit ettirebilirdi.
Vallender çatalını bırakıp Nyberg'in cep telefonunu aradı. Tam kapatmak üzereyken Nyberg açtı.
Şans eseri eline bir grup fotoğrafı geçti mi diye sordu. Büyük bir grup adamın bulunduğu bir fotoğraf.
Bizimkilere sorarım.
Vallender bekledi. Önündeki tatsız kızarmış balık parçasını didikledi.
Nyberg telefona geri geldi.
Ellerinde somon balığı tutan 3 tane adamın fotoğrafı var. 1983 yılından kalma. Norveç'e balık avına gitmişler.
Bu kadar mı?
Evet, adamda öyle bir fotoğraf olacağını nereden biliyorsun ki sen?
Nyberg aptal değil diye düşündü Vallender. Neyse ki buna cevabını önceden hazırlamıştı.
Bilmiyorum işte. Falk'ın arkadaşlarıyla çekilmiş fotoğraflarından ne kadar bulursam o kadar iyi diye düşünüyorum.
Burada işimiz bitti sayılır dedi Nyberg.
İlginç bir şey buldunuz mu?
Standart bir hırsızlık olayına benziyor. Muhtemelen uyuşturucu bağımlısıdır.
Hiç ipucu yok mu?
Parmak izleri var ama hepsi Falk'a ait olabilir. Artık ceset de elimizde olmadığı için bunu nasıl teyit edeceğiz bilmiyorum.
Er ya da geç bulacağız cesedi.
Sanmıyorum. Birisi bir cesedi çalmışsa kesin gömmek içindir.
Nüyberg haklıydı. Wallander'in aklında bir fikir vardı ama Nüyberg daha önce davranmıştı bile.
Martinson'dan Falk'ı polis kayıtlarında aramasını istedim. Elimizde onunla ilgili bir şey olduğu ihtimalini eleyemeyiz.
Ne buldu peki?
Varmış sahiden de ama parmak izi yok.
Ne yapmış?
Martinson'un anlattığına göre Falk özel mülke zarar vermekten dava edilip para cezasına çarptırılmış.
Neyle bağlantılı olarak?
Detayları Martinson'dan alırsın dedi Nyberg aksi.
Saat 1:10 geçiyordu. Wallander arabaya benzin koyup emniyete döndü. Aynı anda Martinson girişten yürüyerek girdi.
Komşulardan kimse bir şey duymamış ya da görmemiş dedi Martinson otoparkta yan yana yürürlerken. Hepsiyle konuştum. Bazıları emekli ve bütün gün evdeler. İçlerinden biri senin yaşlarında bir fizyoterapist.
Wallander yapacak bir yorum bulamadı. Onun yerine Falk'ın özel mülke zarar verme olayı neyin nesi diye sordu.
Belgeler odamda, bir vizon çiftliği hakkında.
Wallander Martinson'un odasındaki tutanağı okudu. Falk 1991 yılında Sölvesborg'un kuzeyinde gözaltına alınmış. Vizon yetiştiren bir çiftçi bir gece birisinin hayvanların kafeslerini açtığını fark etmiş. Polis çağırmış ve iki devriye arabası gönderilmiş. Falk yalnız değilmiş ama sadece o yakalanmış. Suçunu itiraf etmiş ve polise hayvanların kürk için öldürülmesine şiddetle karşı olduğunu belirtmiş. Ancak herhangi bir örgüt adına hareket ettiğini kabul etmemiş ve suç ortaklarının isimlerini de vermemiş. Wallander raporu masaya koydu.
Sadece gençler böyle şeyler yapıyor sanırdım dedi Falk. 1991 yılında 40 yıllarındaymış.
Bence bu davaya biraz daha fazla empatiyle yaklaşabiliriz dedi Martinson. Benim kızım da Greenpeace'ci.
Çevreyi korumak istemekle bir hayvan üreticisinin geçim kaynağını elinden almak arasında fark var.
Bu tür örgütler insana hayvan yaşamına büyük saygı duymayı öğretiyor.
Wallander sonunda kaybedeceğini sezdiği bir tartışmaya sürüklenmek istemiyordu. Ama Falk'ın hayvan hakları aktivisti olmasına şaşırmıştı. Wallander Marianne Falk'ı aradı. Telesekreter devreye girdi fakat Wallander tam mesajını bırakırken hatta kadının sesini duydu. Saat 3 civarı Appleberg Caddesi'ndeki dairede buluşmak üzere sözleştiler. Wallander erkenciydi. Nüyberg ve olay yeri inceleme ekibi oradan ayrılmıştı. Dışarıya bir devriye arabası park edilmişti. Wallander merdivenlerden çıkarken unutmayı yeğlediği o dairenin kapısı açıldı. Kapıyı ona tanıdık gelen bir kadın açtıysa da Wallander tam emin değildi.
''Seni pencereden gördüm.'' diye gülümsedi kadın. ''Bir selam vermek istedim. Beni hatırlıyorsan tabii.''
''Tabii ki hatırlıyorum.'' dedi Wallander.
''Ne bileyim söz vermiştin ama hiç aramadın da.''
Wallander herhangi bir vaatte bulunduğunu hatırlamıyordu ama bu mümkündü. Sarhoşsa ve bir kadına karşı güçlü bir çekim duymuşsa hemen hemen her şeyi vaat etmeye meyilli olurdu.
''Engeller çıktı.'' dedi. ''Tahmin edersin koşturmaca.''
''Tahmin eder miyim?''
Wallander bir şeyler mırıldandı.
''İçeri gelip bir kahve içmek ister misin?''
''Duymuşsundur belki. Üst kata hırsız girdi. Şu anda vaktim yok.''
Kadın kendi kapısını işaret etti.
''Yıllar önce çelik kapı yaptırdım. Hemen hemen hepimiz yaptık. Falk hariç herkes.''
''Onu tanıyor muydun?''
''Kendi halinde bir adamdı. Apartmanda karşılaşırsak selamlaşırdık ama o kadar.''
Wallander kadının doğruyu söylediğini sanmıyordu ama bunu deşmemeye karar verdi. Tek istediği kaçmaktı.
''Kahve hakkımı sonra kullanmak zorundayım.'' dedi Wallander.
''Bakarız.'' dedi kadın.
Kapı kapandı. Wallander terlemişti. En son katı koşarak çıktı. En azından kadın önemli bir bilgi vermişti. Binadaki insanlar evlerine çelik kapı yaptırmıştı ama Falk yaptırmamıştı. Oysa eski karısı onun kaygılı olduğunu ve çevresinin düşmanlarla dolu olduğunu düşündüğünü söylemişti.
Kapı hala tamir edilmemişti. Wallander daireye girdi. Nüyberg ve ekibinin dağınıklığı el sürmeden olduğu gibi bıraktıklarını gördü. Wallander mutfağa girip masaya oturdu. Dairede çıt çıkmıyordu. Wallander kol saatine baktı. Saat 2:50 idi. Merdivenlerde ayak sesleri duyduğunu sandı. Falk muhtemelen çelik kapı yaptırmayacak kadar cimriydi. Çelik kapı fiyatları 10.000 ile 15.000 kron civarındaydı. Ya da belki Marianne Falk yanılıyordu, hiç düşmanı yoktu. Ancak Wallander yine de emin değildi. Günlükteki gizemli notları düşündü. Aynı zamanda Falk'ın cesedinin çalınmış olması, birilerinin onun evine girdiği, günlük ve fotoğrafı götürdükleri gerçeği vardı. Bunun bir anlamı olabilirdi. Birileri günlük ve fotoğrafın polisin eline geçmesini istememişti. Wallander elinde fırsat varken fotoğrafı almadığı için gene içinden küfretti. Dışarıda merdivenlerde ayak sesleri duydu. Marianne Falk. Dairenin kapısı yavaşça açıldı. Wallander kadını karşılamak için ayağa kalktı, koridora adım attı. Tehlikeyi içgüdüsel olarak sezinleyince geri çekildi fakat çok geçti. Müthiş bir patlama sesi dairede yankılandı. Onbeşinci bölüm. Wallander'in içgüdüleri hayatını kurtarmıştı. Nüyberg oturma odasının kapı doğramasının yanındaki duvardan kurşunu çıkardı. Olayları geri sarıp Wallander'in ceketindeki deliği de inceledikten sonra ne olduğunu tam saptayabildiler. Wallander, Marianne Falk'ı karşılamak için koridora çıkmıştı. Ön kapıya ulaşmışken arkasında bir tehlike sezinlemişti. Kapının arkasındaki her kimse Marianne Falk değildi. Wallander geri çekilmiş ayağı halıya takılmıştı. Göğsünü hedef alan kurşun vücuduyla sol kolunun ortasından geçmişti. Ceketini yırtmış küçük bir delik açmıştı. Wallander o akşam gömleğinin koluyla kalbinin olduğu yer arasındaki mesafeyi ölçtü, 9 santim. Kendine bir kadeh viski koyarken derin derin düşündü. O halı hayatını kurtarmıştı. Uzun zaman önce Malmö'de gencecik bir polis olduğu zamanları hatırladı. Kalbinin 10 santim yakınından bıçaklanmıştı. Wallander kendine bir nevi mantra bulmuştu. Yaşamın da ölümün de zamanı var. Ölüme bir santim daha yaklaşmıştı. Wallander kimin ateş ettiğini bilmiyordu. Kapının arkasında hızla hareket eden bir gölge haricinde hiçbir şey görmeye fırsat bulamamıştı. Tabanca sesinin dairede yankılanmasıyla Wallander kendini holün zemininde, Falk'ın gardırobunun altında, paltolarının arasında bulduğu an karaltı gözden kaybolmuştu. Wallander vurulduğunu sanmıştı. Tabancanın kulakları sağır eden gürültüsüyle aynı anda duyduğu çığlığı kendisine ait sanmıştı. Ancak Marianne Falk'tı. Oradan kaçan gölge tarafından yere devrilmişti. Kadın da ona tam iyi bakamamıştı. Kadın sesi duymuştu fakat alt kattan geldiğini zannetmişti. Durup aşağı bakmıştı. Derken birisinin üst katta koştuğunu duymuştu. Tam dönerken adamla çarpışıp merdivenlerin parmaklarına tutulmuş ve sırt üstü yere düşmüştü. Hepsinden de akıl almaz olan dışarıdaki devriye arabasına oturan polislerin hiçbir şey görmemiş olmasıydı. Wallander'e saldıran kişi muhakkak ön kapıdan çıkmış olmalıydı. Ne de olsa bodrum katı kilitliydi. Fakat polisler binadan çıkan kimseyi görmemişti. Marianne Falk'ın girdiğini görmüşlerdi. Sonra silah sesini duymuş, tam ne olduğunu anlamamışlardı. Ama binadan çıkan hiç kimse görmemişlerdi. Martinson istemeye istemeye bunu kabullenmek zorunda kaldı. Binayı tepeden tırnağa arattı. Korkmuş emeklerin ve biraz daha sakin duran fizyoterapistin dairelerini polislere aratmıştı. Her bir dolaba, her yatağın altına iyice bakmışlardı ama saldırgandan eser yoktu. Duvara saplanan kurşun olmasa Wallander her şeyi hayal ettiğine inanmaya başlayabilirdi. Ancak gerçek olduğunu biliyordu ve kendine itiraf etmek istemediği bir şey daha biliyordu. Ayaklarının altındaki o halı ilk sandığından daha büyük bir nimetti. Sırf takılıp tökezlediği için hayatı kurtulmakla kalmamıştı. Aynı zamanda düşmesiyle ona saldıran adam da hedefi vurduğuna inanmıştı. Neuberg'in duvardan çıkardığı kurşun isabet ettiği kişide kratere benzeyen bir yara izi bırakabilirdi. Neuberg ona kurşunu gösterince Wallander neden saldırganın tek el ateş ettiğini anladı. Tek kurşun ölümcül olurdu.
15. ayrımın sonu. Sayfa 182.